Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle günümüzde müminlerin kardeşliği konusunda İslam aleminde bir hayli dağınıklıkların olduğundan bir kardeşimiz söz ediyor. Müminlerin birbirini sevmesi, yaklaşması, kardeşliğin meydana gelmesi için nelerin yapması gerektiğini soruyor. Evet, aslında bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de nesel bire innimel münehvetun buyurulmuş. Yani müminler birbirinin kardeşidir. Mümin, müminin kardeşidir buyurulmuş. Hatta mümin kardeşliği nesep kardeşliğinin bile önüne geçmiş. Bildiğimiz gibi kardeşler arasında bir din farkı meydana gelirse, ki gelmiş, bazı ailelerde Mekke-i Mükerreme'de kardeşi Müslüman olmuş, diğer kardeşi müşrik olarak kalmış mesela. Muhacirler Medine-i Münevvere'ye hicret etmiş. 186 aile bildiğimiz gibi Medine-i Münevvere yerleriyle Ensar'la kardeş ilan edilmiş. Fakat ailelerden bazıları Mekke-i Mükerreme'de müşrik olarak kaldılar. Tabi iman edip göç etmeyenler de oldu. Bazı ailelerde çeşitli sebeplerle, ama aileler arasında buna benzer din farkları meydana gelince mümin olanlar birbirinin kardeşi ilan edildi Medine Münevvere'de. Mekke'deki müşrik kardeşiyle irtibatı kesildi. Ve bunlar bildiğimiz gibi Bedir gazvesinde, Uhud savaşında ve diğer gazvelerde karşı karşıya geldiler. Ve iki kardeşin savaşta karşı karşıya geldiğini düşünürseniz, birisi mümin, diğeri müşrik. Yani dolayısıyla bu gerçekten sıkıntılı bir durum. Ama bunlar yaşandı sahabe döneminde. Şimdi dolayısıyla mümin kardeşliği demek ki bir bakıma nesep kardeşliğinin de önüne geçiyor. Dolayısıyla müminin, mümini sevmesi bir defa İslam'da esas oluyor. Bunun olabilmesi için de tabii ki bir takım şartların yerine gelmesi lazım. Mesela Müslüman'ı Müslüman'a selam vermesi diyelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selamlaşın buyuruyor. Selam verin. Kur'an-ı Kerim'de mesela ve izâ huyyitum bi tahiyyetin fehayyu bi ahsani minha ev rudduha buyruluyor. Size selam verildiği zaman siz bunu daha güzeliyle alın veya aynısıyla geri çevirin. Yani selamun aleyküm veya esselamu aleyküm dediği zaman kardeşimiz ve aleyküm selam şeklinde bunu aynen almak Kur'an-ı Kerim'de caiz görüldüğü gibi fe'i bahse minha daha güzel veya daha güzeliyle, hatta ön alınmış daha güzeliyle cevap verin. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Allah'ın selamı ve rahmeti, hatta ve berekatühü de eklenebilir. Bereketi sizin, senin üzerine olsun manasında cevap verilmesi Kur'an-ı Kerim'de istenmiş. Tabi selam veriniz diye ayet-i kerime başlamadığı için size selam verilirse ona cevap verin diye Kur'an-ı Kerim'de emir sigası cevap vermekle alakalı. O yüzden selam vermek sünnet sayılmış, selamı almak vacip hükmünde görülmüş. Çünkü selamı almazsa karşı taraf zaten şüphelenir. Acaba bu kardeşim niye benim selamımı almadı, bana cevap bile vermedi manasında kırılır ve dargın olduğumuza da hükmeder. Bu yüzden selamı almak vermekten daha da önem kazanmış. Onun için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efşü selame buyurmuş mesela. Selamı yayınız. Kendi aranızda selamı yayın. Mümkün mertebe tanıdıklarınızla yolda karşılaşınca selam verin buyurulmuş. Yine topluluk halinde giderken bir kişi selam verse yeterli görülmüş mesela. 10 kişi topluluk halinde gidiyoruz. İçimizden bir tanesi karşıdan gelen tanıdığımız birine selam verdi, selamlaştı, belki tokalaştı. Bu yeterli oluyor. Dolayısıyla karşı tarafta grup halinde, kalabalık halde geliyorsa birer kişinin aralarında selamlaşması da yeterli görülmüş, kolaylık olması açısından. Yine işte atın üzerinde binitli olan yaya olana selam verir gibi. İşte mümkün oldukça büyük olan küçüğe selam, küçüğün büyüğe selam vermesi mesela, küçüğün büyüğünün elini öpmesi, musafa yapması gibi teşvik anlamında, bir takım edep anlamında tabii ki uygulamalara yansıyan hükümler var. Mesela yine Peygamberimiz Hazreti Şeriflerinde hediyeleşiniz buyurmuş, birbirini seversiniz. Hediye götürmek sevgiyi arttırıyor. Karşı taraf memnun kalıyor bizim götürdüğümüz hediyeden. Bu ev hediyesi olur, düğün hediyesi olabilir. Bir bayram günü giderken olan hediye olabilir. Dolayısıyla bu gibi hediyelerde hediyeleşiniz. Yani sadece siz götürün, karşı taraf size hediye vermese de olur yerine iki tarafına birbirine hediye vermesi hadis-i şerifte istenmiş. Ve bunun sonucunda birbirini seversiniz şeklinde ait hadis-i şerifte bunun sevmeye dayalı bir yönlü olduğu ifade buyurulmuş. Yine mesela bir hadis-i şerifte dünya ve ahirette müminin en üstün ahlakı, en faziletli davranışı şudur buyurulmuş. Allah razı olsun. Üç tanedir. Yani şu üç hali bir mümin nefsinde bulundurursa, bunu nefsini terbiye ederek günlük hayatına yansıtabilmişse, dünya ve ahirette en üstün ahlaka, en üstün davranışa ulaşmış olur buyurulmuş. Allah razı olsun. Üç maddeyi saymış. Birincisi, sana gelmeyene gidebilmen. Dargınlık çıkmış, kırgınlık olmuş, irtibat kesilmiş. Siz gidip arıyorsunuz. Kapısını çalıyorsunuz. Bayramlaşmak için arıyorsunuz. Düğün yaptıysa tebrik etmek için uğruyorsunuz. Dolayısıyla size gelmeyen o akrabanıza veya dostunuza siz gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz buna rağmen. Belki sizi kapıdan çeviriyor, içeri almıyor. Kapıyı yüzünüze belki kapatıyor, önemli değil. Siz kazandınız. Karşı tarafta sizin dargın ve kırgın olmadığınızı anladı, bu yeterli oluyor. Ve siz kazanan taraf oluyorsunuz. Sana gelmeyene gidebilmen. Demek ki hısım akraba arasında kırgın olduğumuz kişiler varsa bizim nefsimizi ayağımızın altına alarak ona gidebilmemiz, onu arayabilmemiz, bu telefonla arama da olabilir yerine göre. Mektup göndererek veya e-mail atarak internetten onun gönlünü alma, tebrik etme şeklinde de olabilir. Biz bu adımı atabilirsek en üstün davranışa, ahlaka sahip olmuş oluyoruz. Birincisi bu. İkincisi sana vermeyene verebilmen. Çok dara düştüğünüz zaman da size vermeyen akrabanıza, dostunuza yardım etmeyen, sizi desteklemeyen kişiye siz o dara düşünce ona destek oluyorsunuz. Buna rağmen sen bana destek olmamıştın. Filanca zamanda beni sıkıntılı halde bırakmıştın. Şimdi git başka kapıya demek yerine eğer ona yardımcı olabilirsek üstün ahlaka sahip oluyoruz. Üçüncü madde sana zulmedene, haksızlık yapanı affedebilmen, affetmen buyruluyor. Dolayısıyla bize haksızlık yapan kişiye illa biz de haksızlık yapmak yerine iyilik tarafını tercih edersek, bizim gıybetimizi eden, kuyumuzu kazan, çeşitli şekillerde bize zarar veren kişiye veya malımıza, mülkümüze zarar veren kişiye biz zarar vermek yerine onu affediyoruz. Affediyoruz ve büyüklük gösteriyoruz. Dolayısıyla buna benzer huylarla müminler bakıyorsunuz. Daha önceki kırgınlık, dargınlık, birbirinden uzaklaşma dostluk haline dönüşebiliyor. O yüzden müminler arasında demek ki gerek aileler arasında, gerek beldeler arasında, gerekse hatta şehirler, ülkeler arasında bu gibi dargınlıkların, kırgınlıkların sona ermesi için bir takım adımların atılması, arayıp sorulması, gönül alınması, irtibatların kesilmemesi gerekiyor. Bu yollarla tabii ki müminler birbirine yaklaşırlar, birbirini sevmeye başlayabilirler. Bir de müminin her zaman söylediğimiz tarifinde olan tanım da çok önemli. Allah Resulü hadis-i şeriflerinde لَاِي مُنَحَتْكُمْ شَنْ حَتَّى اَكْبَدُ yani sizden biriniz kendisi için sevdiğini mümin kardeşi için de sevmedikçe gerçek mümin olamaz buyurulmuş. Kendisi için olmasını, yapılmasını arzu ettiği bir şeyi diğer mümin kardeşi için arzu edebilmek. kendimize yapılmasını istemediğimiz bir kötülüğü mümin kardeşimiz için de arzu etmemek duygusu da çok önemli bir duygu. Müminler arasındaki kaynaşmaya, birbirini sevmeye sebep olabilecek hallerden. Bu müminin tarifinde olan bir tanımlama oluyor. Yine Müslümanın tarifinde de aynı şey. El-Müslüman sel-Müslümin minisani ve yedihi hadis-i şerifinde Müslüman odur ki diyor gerçek Müslüman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elinden ve dilinden diğer müminler zarar görmez. Bana zarar gelmez diye güvenir. Kendi selamette hisseder. Mümin mümine güvenir. Komşu komşuya güvenmediği zaman neler olur mesela? Komşuya güvenemiyorsunuz. Malınıza, canınıza, ırzınıza zarar verir diye komşunuza karşı bir güvensizliğiniz varsa o apartmanda, o binada tabii ki huzur söz konusu olmaz. Demek ki güven çok önemli ve müminin, Müslümanın bu güveni vermesi asıl. Yine Allah'ın Resulü bir gün yeminle şöyle buyuruyor. Vallahi komşusunun kendisinden emin olmadığı, komşusunun kendisine güvenmediği kimse gerçek mümin olamaz buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Komşusunun güvenini sağlayamayan, benim malıma, canıma, ırzıma bu komşudan zarar gelir denebilen kimse vallahi gerçek mümin olamaz buyuruyor. Ve yarın kıyamet gününde komşu komşudan da sorulacak. Memnun mu değil mi? Birbirini rahatsız etmiş mi etmemiş mi? Komşu komşudan sorulacak. Tabii günümüzde maalesef bu komşuluklar da apartman hayatında, büyük sitelerde, 20, 30, 40, 50 katlı binalarda herkes artık kendi derdine düştü. Kimse kimseyi tanımaz, bilmez hale geldi. Mesela bir hadis-i şerifte El caru erbauna buyurmuş Peygamberimiz. Komşu 40'tır. 40 haneye kadar gider şeklinde hadis-i şerif yorumlanırken bazı alimler demişler daire şeklinde 40 hane evimizin etrafında komşu olduğu gibi bu sağında, solunda, önünde ve arkasında 40'ar hane olmak üzere de bu hadis-i şerif yorumlanır demişler. Yani 4 kere 4 16. Tam 160 hane bizim evimizin etrafında 160 kadar hane komşu hükmünde sayılmış. 160 hanelik bir köy düşünelim. Şimdi 4'er 5'er nüfustan ne eder? 800-900 belki 1000 nüfuslu bir köy herkesin birbirinin komşusu veya bir mahalle. İşte 1000 kişinin üzerinde insanların yaşadığı bir mahalle. Hele günümüzde 20-30-40 katlı, 50 katlı binalarda zaten bunlar bu kadar yüzler, binlerce bazen 1000-2000 hane bizim hemen ev çevremizde aynı kapıdan girip çıktığımız, aynı bahçe kapısından, belki garaj kapısından girip çıktığımız komşuların sayısı zaten bazen 1000 kişiyi aşabiliyor. Yani komşuluk dendiği zaman demek ki günümüzde hemen çevremizde hadis-i şerif örnek alındığı zaman 40 hane kadar çevremizdeki komşular İslami manada hesap vereceğimiz, yarın hallerinden sorguya çekileceğimiz komşular arasında sayılmış. Demek komşuluk ilişkilerimizde de mümince, Müslümanca görüşmelerin olması, selamlaşmaların olması, yardımlaşmanın olması, komşunun ihtiyacı olduğu zaman, herhangi bir dara düştüğünü gördüğümüz zaman ona yardımcı olabilmemiz. Aniden misafiri gelmiş, evinde bir ihtiyaç var, bunu bize arz etti veya fark ettik, yardımcı oluyoruz mesela. Başka zamanda da o bize yardımcı oluyor. Komşuluk dendiği zaman bu. Yani maddi manevi komşumuz dara düştüğü zaman bunu hissettiğimizde o komşuya biz nasıl yardımcı olabiliriz? Dolayısıyla hani başka hadis-i şeriflerde komşusu açken yatan, sabahlayan bizden değildir ya da gerçek mümin olamaz manasında yine bakılmış. Yani komşumuz açlıktan kıvranıyor. İlaçsızlıktan, tedavi olamamaktan bunalıyor. Biz bunu görüyoruz. Dolayısıyla rahat uyuyoruz. Komşumuzun elektriği kesilmiş, doğalgazı kesilmiş. Neden? Parasını ödeyemediği için. Ve bunu görüyoruz. Doğalgazı kesilmiş, Efendim küçük tüpte yemek pişirmeye çalışıyor komşumuz. Niye böyle yapıyor? Bu görüyoruz yani bahçede şeyde. Efendim doğalgazı kes. Niye kes? Bu ay ödeyemedik diyor mesela. Bizim ise imkanlarımız var. Ve bunu bildiğimiz halde bu komşumuza biz yardım edemiyorsak, onun doğalgaz parasını ödeyerek doğalgazını bağlatamıyorsak nasıl rahat uyuyabiliriz? Elektriği karanlıkta kalırken komşumuz elektriğini açtıramıyorsak 50, 100 lira, 80 lira verip de açtıramıyorsak bu komşuluğun ne kıymeti var? İşte hulâsa buna benzer değerli kardeşlerimiz azıcık çevremize bakarsak İslami manada bu edeplere uymaya çalıştığımız zaman mümin kardeşliği güçlenir ve müminler birbirini sevmeye başlarlar. Ve dolayısıyla bu komşuluk ihtiyaçlar yavaş yavaş işte ülke dışındaki Afrika'ya, doğudaki bir takım ülkelere, çok mağdur, sıkıntılı olan yerlere elhamdülillah yardımlar götürmek yoluyla bir takım vakıflarımız kurban tasadduklarını oralara ulaştırmalar yoluyla günümüzde ülke dışındaki Müslüman ailelere, ülkelere, beldelere de yardımcı oluyorlar. Ve bunlar ciddi anlamda güvene sebep oluyor. Müminin mümini sevmesine yol açıyor ve kaynaşmalar, gönül birlikleri meydana geliyor. Dolayısıyla demek ki müminin mümini sevmesi gerçekten de önemli bir hadise. Şimdi bildiğimiz bu mesela muhacir ensar kardeşleşmesi konusunda çok güzel haller de yaşanmış. Mesela Abdurrahman İbni Avf, Sa'd İbni Rabi ile kardeş yapılmış Medine-i Münevvere'de. Abdurrahman İbni Avf, Sa'd demiş gel şu anda ne malım varsa demiş, işim gücüm ikimizin aslında ortak. Beraber çalışırız, kazancımızı paylaşırız demiş. Ortaklık şekliyle hemen muhacirler devreye girmiş. 186 ailenin malına, mülküne ortak kabul edilerek yerini almış Medine-i Münevvere'de. Fakat Abdurrahman İbni Avf kardeşine demiş, bana çarşının yolunu göster. Bir çarşıyı gezelim, ben göreyim bir demiş. Neler alın, neler satılır. Ben ticaretten anlayan birisiyim, tecrübem var demiş. Ve hemen gıda ticaretiyle işe başlamış. 3-5 yıl geçmeden de büyük kervanı meydana gelmiş Abdurrahman İbni Avf Hazretleri mesela. Buna benzer tabii başarılı sahabiler de var. Bu arada mesela birbirine mirası da olmuş ilk 2-3 yıl kadar. Ensar ve muhacirler ensar kardeşlerinin mirasçısı da yapılmış. Ki bu Enfal suresi 72. ayet-i kerimede şöyle ifade buyrulur. Estağfirullah. İnneledine amenü. Şüphesiz iman edenler, müminler. Ve haceru hicret edenler. Yani Mekke'den Medine'ye hicret edenler. Ve cahedû bi envâlihim ve enfüsihim fî sebillah. Ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler. Edenler. Bir de velledine âbev ve nasarû. Muhacir kardeşlerini barındıran ve onlara yardım eden ensar. Veledine abu ve nasaru. Burada kastedilen Medine-i Münevver'in yerlisi olan ensar oluyor. Bir öncekiler muhacirler, ayet-i kerimede bahsedilenler. Hicret edenleri Medine'de sahiplenen de ensar oluyor. İşte onlarla ilgili olmak üzere ülâike bâdûm evliyâü bâd. Onlar birbirinin velisidirler. Veli burada dolayısıyla birbirine mirasçı olacak derecede birbirlerine yakındırlar. Mirası da olurlar. Birbirlerine olabilirler. Ancak velledine amenu iman edip de velem yuhaciru hicret etmeyip de Mekke'de kalanlar. Ki varmış öyle aileler. Müslüman olmuş ama hicret etmemiş. İlk yıllarda edememiş çeşitli sebeplerle. Mâ leküm min velayetihim min şeyin. Hatta yuhaciru. Onlar hicret edinceye kadar onlarla ilgili bir velayet şeyiniz yoktur diyor Cenab-ı Hak. Yani onlarla velayet ilişkiniz kesilmiştir. Babası hicret etmiş, oğlu diyelim Mekke'de kalmış. Velayet söz konusu değil. Veya oğlu hicret etmiş, babası Mekke'de kalmış. Mümin olarak her ikisi de Müslüman. Böyle olduğu halde velayet ilişkisi ülke farkı sebebiyle kesilmiş oluyor. Birbirine mirasçı olamayacak duruma da düşüyorlar tabii. Fakat daha sonra inen ayet-i kerime konusu, ayet-i kerimede bu miras konusu sadece nesep akrabalarına ait hale getiriliyor. Dolayısıyla yavaş yavaş muhacirler kendilerini toparlayıp Bedir, Uhud gazvelerinden sonra işte elde edilen ganimetlerle biraz mali durumlarını düzelttikten sonra Ensar kardeşlerin yanlarından da zaten ayrılarak kendi başlarına iş görmeye de başlamışlar ve mirasçılık kaldırılmış. Bu da Enfal suresi 75. ayet-i kerimede şöyle ifade buyrulur. Vellezine amenu min ba'du. Bundan sonra iman edenler ve haceru ve hicret edenler, iman edip de hicret edenler Medine'ye. Ve cahedu ma'akum ve sizinle birlikte cihad edenler, savaşa katılanlar. Fe ulaike minkum, onlar sizdendir. Yani bundan sonra iman edip de Mekke-i Mükerreme'den hicret eden ve sizinle birlikte gazvelere de katılmakta olanlar da sizdendir, sizin kardeşlerinizdir. Ve ulerhamu ba'du mevla ba'din. Bundan sonra sadece onlardan nesep akrabaları birbirine daha yakındırlar. Birbirinin mirası fi kitabillahi, Allah'ın kitabı nazarında nesep akrabaları diğerlerine göre birbirine daha yakındırlar. Yani miras konusunda da onlar mirasçı olur. Nesep akrabası olmayanlar mirasçı olmaz diye ayet-i kerimede muhacirlerin ensara mirasçı olması hükmü kaldırıldı. Ondan sonra zaten gelen miras ayetleriyle Müslümanlar arasında mirasın nasıl taksim edileceği de Uhud gazvesinden sonra esaslara bağlandı. Ayetin sonu şöyle bitiyor. İnna Allah'a bikül şeyin alayım. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir buyruluyor. Şimdi dolayısıyla demek ki kardeşlik o derece ileri götürülmüş ki ensar ve muhacir arasında tamamen elindeki mala muhacir kardeşini ortak yaptığı gibi, ortak derken gelir ortaklığı yalnız, mülk ortaklığı değil. Yani iki hurma bahçem var, birinin mülkiyetini sana veriyorum değil. İşte 20 devem var, 10 tanesi sana temlik ettim değil. Birlikte develerin bakımını, sulanmasını ve diğer hizmetlerini yapalım. Hurma bahçelerini birlikte ekelim, biçelim. Allah ne verirse elde edilen ürünü, geliri paylaşalım şeklinde. Gelir ortaklığı bir çeşit anlaşması gibi kabul edilmiş muhacirlerin durumu. Ve kendileri söylediğimiz gibi kazanmaya başlayınca, ganimet gelirleri, durumları düzelince ensar kardeşlerin yanlarına, evlerinden ayrılıp kendi evlerine imkanlarıyla geçmişler. Günümüzde de Suriyeli kardeşlerimizin ülkemize gelen sığınanların da bu anlamda tabii iş kurdukça, burada yeni yeni imkanlar elde ettikçe elbette çadırlardan, çadır kentlerden kendi ailelerinin başında kendi imkanlarıyla geçimini sağlamaya başlarlar. Yardıma ihtiyaçları kalmayabilir. İşte o duruma gelinceye kadar bunların desteklenmesi, gerek zekatlarla, gerek fitreyle, gerek kurbanla, hele günümüzdeki kurban bayramındaki kurbanlarla bunların desteklenmesi gerekiyor. Çünkü daha önce de ifade ettiğimiz gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk kurban kesilen yılda Medine-i Münevvere'de kıtlık varmış. Medine dışından göç olmuş Medine-i Münevvere'ye. Çadır kent diyebileceğimiz çadır kentler adeta kurulmuş. Dolayısıyla Peygamberimiz bu demiş, bayramda kesilen kurbanları sadece bayram gününde evinizde yiyebilirsiniz çocuklarınızla. Ama bayramdan sonra evinizde kurbandan hiçbir şey kalmasın buyurmuş ilk yıl. Etinden, derisinden ne varsa hepsi ihtiyaç sahiplerine dağıtılsın buyurmuş. Ertesi yıl gelince durum düzelmiş biraz. O çadır kenttekiler kıtlık diyelim, kuraklık falan sona erince kabilelerine, kentlerine, kasa köylerine dönmüşler. Ve dolayısıyla ortalık rahatlamış. Onun üzerine Allah Resulü'ne sormuş. Ya Resulallah, yine mi öyle yapacağız? Sadece bayram günü kurban etlerine istifade edeceğiz. Ondan sonra hepsini mi dağıtacağız? Halbuki biz daha önceki kestiğimiz kurbanlarda, işte akika kurbanı olabilir, 10 Muharrem'de kesilen kurban var. Önceki kurban dönemlerinde bunları biz etini kavurma yapıyorduk. Derisinden istifade ediyorduk. Yağını yemeklerde kullanıyorduk. Bu yılda mı hepsini dağıtacağız deyince Hazreti Ayşe'ye de sordurmuşlar bunu Peygamber Efendimiz'e. Allah'ın Resulü hayır buyurmuş. Geçen yıl darlık, kıtlık vardı. Hepsini dağıtmanızı söylemiştim. Şimdi buna ihtiyaç kalmadı. Evinizde de aile efradıyla yiyebilirsiniz kurban etinden. Eşe, dosta, misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Dışarıda ihtiyaç sahiplerine de bir kısmını dağıtırsınız buyurmuş. Buna göre kurban eti demişler İslam alimleri üçe bölünür. Dolayısıyla bunun üçte bir kadarı aile efradıyla yenilir. Üçte bir kadarı eşe, dosta, miras gelen misafirlere falan da ikram edilir. Üçte bir kadarı da fakir fukaraya tasadduk edilir. Bayram günlerinde veya bayram günü sonrasında diye sünnete uygun bir taksim şekli ikinci yıldan itibaren yerleşmiş. Şimdi yeniden eski durumu avdet edilirse, kıtlık darlık olursa bir beldede, dolayısıyla elbette böyle bir zamanda yine ilk yıldaki gibi kurbanın etinin tamamının dağıtılması söz konusu olur. O yüzden günümüzde de bu Hatay taraflarında, Adana taraflarında, bu çadır kentlerin olduğu yerlerde yine Peygamber Efendimiz'in ilk yıldaki gibi darlık olduğunu düşünerek kardeşlerimizin oralarda kurban etlerini evlerinde ne varsa dağıtmaları tabii ki tavsiye edilir. Çünkü kendisi kurban kesebilen kardeşimiz kasaptan ihtiyacını karşılayabilir. Aile efradı için et ihtiyacını kendisi parasıyla karşılayabilir durumda olan kardeşlerimiz kurban etini niye buzdolaplarında muhafaza edip de illa aile efradımla yiyeyim desin. Bu kadar ihtiyaç sahipleri varken bunları dağıtmak ilk yıl uygulamasına hele o bölgelerde uygun düşebilir. Bu Abdurrahman İbni Avf Hazretlerinin kardeş ilan edildiği Sa'd bin Rabi Hazretleri ile ilgili gördüğümüz kaynaklarda onun hanımı özellikle bu mirasla ilgili bir konu yaşanmış ve bir bakıma miras hükümlerinin Kur'an-ı Kerim'e gelmesi, girmesi de o olay üzerine olmuş. Hadise şöyle olmuş. Sa'd ibn-i Rabi Medine Münevvere'nin zenginlerinden, Ensar'dan. Uhud gazvesinde şehit düşmüş. Geride hanımı, iki kızı, bir de erkek kardeşi kalmış. En yakın mirasçı, akraba olarak. Tabi cahiliye adetlerine göre henüz miras ayetlerinin gelmediği bir dönemde ailede bir erkek varsa mirasın tamamı el koyuyor. Kadın olanlar erkeklerin himayesinde geçimini sağlıyor ama kendilerine miras verilmiyor. Tabi kapı dışarı edilmiyor muhakkak. Bakılıyor, ediliyor ama kendilerine mal verilmiyor. Cahiliye devri adeti böyle. İşte bu adetlere göre Sa'd'ın erkek kardeşi bütün mala el koymuş. Hurma bahçeleri, efendim hayvan olarak deve sürüsü nesi varsa hepsine el koymuş. Sa'd'ın hanımı düşünmüş. Ben demiş başımın çaresine bakarım. Anne babamın evine dönerim, çalışırım ama iki tane yetim kız var demiş. Bunların yetiştirilmesi ve ileride evlendirilmeleri malla yakından ilgili. İslam bize demiş, hele yetim kızlara hiç mi hak vermeyecek? Gelmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme durumu anlatmış. Ya da böyle böyle demiş. Biliyorsun Sa'd Uhud'da şehit düştük hocam. Dolayısıyla bir malımız mülkümüz var. Bunu biz beraber tabii ektik biçtik bu hale getirmiştik. Şimdi kayınbiraderim demiş, bütün malı el koydu. İslam demiş, Yüce Allah bize hiç mi hak vermeyecek? Ben önemli değilim ama iki bu yetim kızların durumu ne olacak? Bunların evlenmesi malla da yakından ilgili demiş Peygamberimize. Allah Resulü haklısın demiş Sa'd'ın hanımına. Sen şimdi git, ben daha sonra haber veririm demiş. Tabii ki böyle bir önemli olayın arkasından mirasla ilgili Allah'ın hükmü gelsin, Kur'an-ı Kerim'e girsin istiyor Peygamberimiz. Yani çok önemli olan konularda Allah Resulü hemen konuyu kendisi çözmek, bir yasak getirmek, mirasla miras taksimi yapmak istemiyor. Yüce Allah hükmünü bildirsin, Kur'an-ı Kerim'e girsin istiyor. Bu miras konusunda böyle olduğu gibi içki konusunda da öyle olmuştur. Aylarca Peygamberimiz susmuş. Mekke döneminde malum içki serbest aslında. Medine dönemine geçilmiş, yine içki içenler var. Ayetler gelmeye, ayet-i kerimeler gelmeye başlamış. İşte namazda Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'i sarhoş olarak öne geçen, namaz kıldıran kişi yanlış okumuş mesela. Kafirin suresini lâsız okumuş. Yani lâ abudu mâ tabudun, ben sizin taptığınız putlara tapmam yerine ben de sizin taptığınız putlara taparım anlamı çıkmış mı? Tabii namazı bozacak duruma düşülmüş. Bunu işten Hazreti Ömer yerse Allah, işte görüyorsunuz diyor, namazı bozacak derecede serhoşluk yüzünden yanlış okuyanlar var. Onun üzerine mesela ve la takrabu surati ve entum sukara hatta ta'lamu ma takulun ayeti nazil oluyor. Siz namazda ne söylediğinizi bilinceye kadar serhoşken namaza yaklaşmayın. Yani namaz aralarında içebilirsiniz, anlamı çıkıyor ayetten tabii ki. Yani siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, ayık hale gelinceye kadar namaz kılmayın, namaza yaklaşmayın. Daha sonra kılarsınız anlamına müsait. Bazı sahabiler bunu böyle yorumlayarak yine içkiyi tamamen bırakmadan devam eden olmuş bu ayetten sonra. Fakat başka bir zamanda bu defa bir yemek ziyafetinde tabii içki de içilmiş, serhoşluk sebebiyle cahile şiirleri okumak yoluyla ziyafete katılanlar birbirine girmiş, kavga etmişler. Ve birisi deve kemiğini alıp diğerinin başını yarmış falan. Hazreti Ömer bunu da görüyor. Resulullah işte diyor, insanlar serhoşluk sebebiyle diyor birbirinin başını yarıyor. Hala yasak getirmeyecek misiniz? İçkiyi yasaklamayacak mısınız diyor Hazreti Ömer Allah Resulüne. Allah Resulü yine sükut ediyor. Sonunda Nesad böyle yerli damenü innemel hamru vel meysuru vel ensab vezlamu rizsüm min amene şeytani fecnebü lallekum tüflihun ayetleri nazil oluyor. Ve kesin içki yasağı getirilmiş oluyor. Ey iman edenler, innemel hamru vel meysuru şüphe, yani şarap, içki, kumar, dikili taşlar, rizsüm min amene şeytan, şeytan amelinden, şeytan işte bir murdardır, pisliktir. Şeytan işi olan, insanı günaha sokan, kötü durumlara düşüren şeylerdir bunlar. Feştenebuhu lalekum tüflihun. Bunlardan uzak durunuz ki kurtuluş eresiniz. Ondan sonra şeytan işte içki kumar yoluyla sizi birbirinize düşürmek ister falan diye ayet-i kerime devam ediyor. Yani illeti, gerekçesi açıklanıyor ayet-i kerimenin. Kısaca bu ayet-i kerime kesin içki yasağı getiriyor. Onun üzerine Allah Resulü sahabeleri topluyor. Ayet-i kerime okuyor. İçki konusu halledildi diyor. Yüce Allah kesin hükmünü bildirdi. Bundan sonra içki, kumar, dikili taşlara tapınma vesaire, bunlar şeytan işi, bir pislik olarak, murdar işi olarak ilan edildi. Bunlardan uzak durmanız gerekiyor diye ilan ediyor. Sahabilerden biri Resulullah, evdeki içkiyi, değerli içkiler var, bunları ne yapalım? Bunları satalım, parasını yiyelim. Veya İslam'a girmeyen müşrik akrabalarımıza gönderelim, bunlar boşa gitmesin falan diye sorulunca, hayır diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bunları çöle dökün buyuruyor. Çöle dökün. Herkes gidiyor evlerindeki içkileri döküyorlar. Kaplarını kırarak o konuyu o gün kapatıyorlar. Şimdi dolayısıyla bu kadar önemli olan bir konuda Peygamberimiz acele ederek içkinin zararını gerçekten görüyoruz, ben bunu yasaklıyorum deseydi, ayet-i kerime girmeseydi Kur'an-ı Kerim'e, bu defa peygamber yasağı olarak kalırdı. Tabii ki peygamberin yasaklaması başka bir konuyu, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'e gelen indirdiği ayetle yasaklaması başka. Yüce Allah'ın hükmü elbette Kur'an-ı Kerim'e girmesi işi ebedileştiriyor, sağlamlaştırıyor ve Yüce Allah'ın yasağı olarak Kur'an-ı Kerim'e girmiş oluyor. Peygamberin arzu ettiği bu. Şimdi miras konusuna gelince orada da aynı şey yaşanıyor. Yani Sa'd'ın hanımı bu kız yetim kızlara diyor Kur'an-ı İslam miras hakkı vermeyecek mi? Allah Resulü sen git sonra haber veririm. Gerçekten de bir iki gün geçmeden Kur'an-ı Kerim'de mirasla ilgili ayetler geliyor. Mesela yusikumullahu fi evladikum lidekere mislu hazirin seyin ayetlerine nazil oluyor. Allah yani size Allah çocuklarınız hakkında erkek çocuğa kızın iki katı kadar pay olmak üzere emir ve tavsiye etmektedir. Yani vefat edenin erkek ve kız çocuğu birlikte mirasçı olmuşlarsa erkek çocuğu iki kız çocuğu bir hisse almak üzere emir ve tavsiye etmektedir. Nisa suresi 12. Ayet-i kerime nazil oluyor. 13 bir de 176. ayette. Yani Nisa suresi 11, 12 ve 176. ayetler 3 ayet-i kerime kısaca 40 hal denilen miras esaslarını içinde toplamış oluyor. Yani merak eden kardeşlerimiz bunu not alabilirler. Nisa suresi 11, 12 ve 176. ayetler hemen hemen ailedeki bütün akrabaların hisselerini ne miktarda miras alacaklarını açıklamış. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd'ın hanımını, erkek kardeşini, kızları çağırıyor. Ve erkek kardeşine hitaben Sa'd'ın "E'ati ibnetey Sa'd'in etülüteyn" buyuruyor. Sa'd'ın iki kızına 3/2 miras ver. 2/3 pay olarak onlara ver. Ve zevcetehü etümüne hanımına 1/8 ver. Çocukları olunca hanımın miras hakkı 1/8. Femâ bakiye fehüeleke buyuruyor. Geri kalanı sana aittir. Yani kısaca 1/8 + 2/3 eşittir. Bayağı kesir. Matematik hesabıyla ilk miras taksimi Sa'd'ın ailesine yapılmıştır. 1/8 + 2/3 eşittir. 24 üzerinden tabii ki paylaşım olur. Yani paylar bu şekilde denkleştirilir 24 üzerinden. Dolayısıyla herkes yani artanı da erkek kardeşi almış olur. Yani 3 hisse hanımı 8'er hisse 2 kız 24 üzerinden 19 eder. 5 hisse de erkek kardeşi almış oluyor. Ama erkek kardeşi ki kızların amcaları oluyor. Bu yetim kızların eğitilmesi, terbiye edilmesi, efendim evlendirilmesi amcaların üzerine vacip oluyor. Amcaları ilgilenmek zorunda yani İslam'a göre. Neden? Çünkü anneleri var hanım olarak. Anneleri yarın başkasıyla evlenebilir. Üvey baba evine o yetimler İslam göndermiyor. Giderse gider tabii ki annesiyle beraber. Yeni evlendiği kocası da bunları benimser. Bunlar yetim diye sahip çıkar. Aryül hala ama öyle olmadığı takdirde bu kız çocuklarının yeri amcalarının yanıdır. Himaye edilmeleri, evlendirilmeleri, daha sonra onların korunması görevi amcalarına aittir. Buna karşılık İslam ona mirastan pay vermiş. Böyle bir denge İslam'da söz konusudur. Tabii hanım kız kocası vefat edince anne baba evine de dönebilir. Anne baba hayattaysa halen, özellikle baba hayattaysa gider annesinin babasının kapısını çalar. Baba kocam vefat etti, ben geldim. İki de yanında yetim kızları da olabilir, onları da getirebilir. Eğer amcaları ilgilenmiyorsa, bakmıyorsa elbette anneleri alır o yetimleri. Anne baba evine de getirebilir. Allah Resulü hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kim bu şekilde kocasından ayrılan, boşanan veya kocası vefat eden, dul kalan kızını kapıya geldiği zaman geri çevirmez, içeri alırsa, iki parmağını gösteriyor, cennette benim yanımda olur buyuruyor. Cennette şöyle oluruz buyuruyor. Cennete girmesine bu sebep olur, kafi gelir buyuruluyor. Yani dolayısıyla elbette burada bir teşvik var. Anne baba evi müsaitse kocasından boşanan veya kocası vefat eden hanımın gideceği yer orasıdır. Ama kendi başına ayakta duracaktır. Ev edinmiştir. Kocası ona imkan sağlamıştır. Kocasından kalan miras rahatlıkla hayatını idame ettirmeye yeterlidir. Hanımefendinin mesleği vardır. Doktordur, mühendistir, öğretmendir, Kur'an-ı Kerim kursu hocasıdır. Kendi maaşıyla ayakta durabilecek durumdadır. Halilala anne baba evine hiç dönmeden ayakta durur. Yetimlerini de bakabilir. Ama dediğim gibi amcaları biz bunlara bakacağız, ilgileneceğiz derse ki doğru olan odur. Onların himayesine onu verebilir çocuklarını. Hanımefendi kendi başının çaresine bakar. Ve arzu ederse İslam onu tekrar evlenmeye de evlenme konusunda da önünü açık tutuyor. 3 ay kocası vefat edince 4 ay 10 gün malum. 4 ay 10 gün geçtikten sonra kocası vefat eden bir hanım veya boşanan bir hanım 3 ay oluyor boşanan hanımı. 3 ay kadar diyelim. 3 adet görüp temizleninceye kadar evlenemiyor. Ondan sonra serbest hale geliyor. Yani buna benzer düzenlemeler Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde yapılmış. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bu sözünü ettiğimiz 11-12. ayet-i kerimelerde vefat edenin annesine babasına da miras verilmiş mesela. Çocuklar olsa bile anneye babaya en az 6'da bir olmak üzere pay verilmiş. Anneye. Fakat annenin annesi dediğimiz veya babanın annesi vefat edenin annesinin annesi veya babasının annesi dediğimiz nine diye ifade edilen ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de bir hüküm yok. Hazreti Ebu Bekir döneminde bu şekildeki bir nine torundan miras istemiş. Yani oğlu daha önce vefat etmiş. İşte gazvelerde nerede vefat ettiyse torunu da vefat etmiş. Daha sonra torununda mal varmış. Dolayısıyla torunundan babasının annesine nineye yani miras gider mi gitmez mi? Kur'an-ı Kerim'de açık hüküm yok. Anne var yalnız. Şimdi annenin devamı, annenin annesi veya babanın annesi. Bir Hazreti Ebu Bekir döneminde bu nine gelmiş Hazreti Ebu Bekir'e miras payı istemiş. Hazreti Ebu Bekir Kur'an-ı Kerim'e bakmış 11-12. ayetlerde ve 176. ayet-i kerimede annenin annesiyle ya da babanın annesiyle ilgili bir hüküm yok. Ama anneyle alakalı var. Anneyle bağlantı kurarak annenin hissesini nineye verecek ama delil lazım. Bunu Hazreti Ebu Bekir sen şimdi git demiş soruyu soran nineye. İlk vakit namazında öğlen veya ikindi namazında cemaatin toplu olduğu bir sırada sahabilere böyle böyle demiş. Bana filanca aileden nine durumundaki kişi geldi. Annenin annesi torunundan miras istiyor. Ben Kur'an-ı Kerim'de aradım açık hüküm bulamadım. Siz ne dersiniz demiş. Sahabilerden iki kişi ayağa kalktı. Mugire bin Şube ve bir de Muhammed bin Mesleme Hazretleri. Biz demişler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in filanca ailede bu durumdaki annenin annesine südüs yani 1/6 miras verdiğine şahidiz. 1/6 miras verdiğine şahidiz. Onun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki şahitle Peygamberimizin nineye 1/6 verdiğini öğrenince tamam bundan sonra demiş ninelerin miras hakkı südüs yani 1/6 torundan miras gelecek durum varsa. Şimdi dolayısıyla buna benzer miras hükümleri bakıyorsunuz sahabe döneminde uygulamalı olarak ayet-i kerimede biraz boşluk bulunsa bile onu kıyas yoluyla değerlendirmek yerine yine de Peygamberimizin acaba bu konuda uygulaması var mı diye araştırılıyor. Allah Resulü'nün uygulaması da ortaya çıkınca ki zaten mantık yönüyle de acaba annenin annesine miras verirken anneye verdiğimiz payı nineye aktarıversek deriz. Burada da öyle olmuş zaten. Annenin en düşük miras payı 1/6. Sanki anneye ait olan en düşük miras payı ayetlerdeki nineye verilmiş. Tek rakam halinde verilmiş. Çünkü annenin 1/6 daha fazla miras aldığı haller de olabiliyor. Dedenin sağ olup olmama durumlarına göre miktar değişebiliyor. Efendim burada sohbetimizi noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşça kalınız.